Ayrım 24. Fi. Akila Azra Cohen. Sayfa 280. 31. Çok uzun zaman olmuştu kıyafetleriyle uyuyakalmayalı. Belki 10 yıldan fazla. Önce uyuşmuş kolunu hissetti. Sonra açıkta kalan belinin soğukluğunu. Rahatsızdı. Odaya saldıran ışık beynini yakarcasına aktı canmanayın kısık gözlerinden. Uyuşmuş kolu, tutulmuş boynu ve ışıkla savaşan beynine rağmen yatağın yanındaki komodinin üzerinde duran kumandayı bulmaya başardı Can. Bir düğmeye bastı ve odanın perdeleri otomatik kapanmaya başladı. Yatağın üzerindeki örtüyü tek bir hamlede üşümüş beynine doladı ve gözlerini karanlıkta rahatça açıp sırt üstü yattı. Isındı, uyandı. Saat 10'u gösteriyordu. Alarm her zamanki gibi 6'da çalmış ama Can buna rağmen uyuyakalmıştı. Bu da 10 yıldır ilk defa olan bir şeydi. Ancak çok sonra bugünün kendi kontrolünden çıkan hayatının ilk günü olduğunu anlayacaktı. Şimdiden kendi günlük programının 3 saat gerisindeydi ve programını uygulamak konusunda da savaşmayacaktı. Banyoya girdiğinde sıcak suyun altında vücudunun sıcaklığını iyice dengeledi. Dün geceyle ilgili anılar kafasına ara ara gelmekteydi. Durumun vaktinde uyanıp uyanamadığını merak etti. Banyodan çıkar çıkmaz kamera odasına gidip onların bahçesine bakmaya karar verdi. Kafasında geçen onların kelimesinden rahatsız oldu. Dün geceden sonra söz konusu Duru olduğunda ya onun ya da bizim kelimelerine yer olabilirdi Can için. Kamera odasına gittiğinde üzerindeki bornozun ağırlığından rahatsızdı. Çıkarıp kenara bıraktı. Dörde bölünmüş şekilde evin çeşitli köşelerinden anlık görüntüler gösteren televizyon ekranına baktı. Asistanı Kaya, şoför Ali ile birlikte villanın kapısı önünde sokakta beklemekteydiler. Bu şekilde alelade sokakta beklerlerse paparazzilerin akbaba gibi bu sokağa doluşmaları çok kısa bir süre sonra olabilir diye düşünüp ikisine de kızdı. Çıplak bir şekilde kamera kayıtlarını geri salmaya başladı. Duru'nun çıkışını, ne giydiğini, nasıl olduğunu görmeden bu evden çıkamazdı. Kayıt hızlı bir şekilde başa sararken aniden Duru'nun bahçede ilerlemesini gördü. Hemen kaydı durdurdu. Dikkatli bir şekilde Duru'nun evden çıktığı kareyi buldu ve ince ayarını yaptıktan sonra kaydı akıttı. Duru geçirdiği gecenin tüm ağırlığına ve uzunluğuna rağmen makyajsız güzel yüzüyle üzerindeki omuzları kesilmiş kısa beyaz tişörtü ve dans taytı ile oldukça dinç gözüküyordu. Hareketlerinden telaşlandığı belliydi. Yalın ayak bahçe kapısına doğru fırlamış, bahçenin sokağa açılan kapısında önce ayaklarını yere atıp ayağına geçirmeye çalışırken aynı anda saçlarını hızla at kuyruğu yapmıştı. Usta bir şekilde telaş edebilen bir kadındı o. Sonra kapıdan çıkıp gitti. Can suratında hissettiği İstanbul'su gülümsemenin farkına vardığında mimiklerini hiç bozmadan kapının arkasındaki aynaya baktı. Gülümsemesi kendine yabancı gelen ama aynı zamanda hoşuna giden bir etki yaratmıştı ruh halinde. O sabah Duru'nun evden telaşla çıkışını tam 4 kere izledi. İzlemesi bittikten sonra giyinmeye hazırdı. Sessizce alınmış telefonundaki cevapsız çağrılara baktı. Hepsi de asistanı Kaya'dan gelmişti. Kaya meraktan çıldırmış olmalı diye düşündü. Ve hemen Kaya'yı aradı. Telefon ilk çalışında açıldı. Kaya'nın telaşlı sesi, "İyi misin? Ne oldu?" diye sordu. Can cevap verirken esnemesini tutamadı. İyiyim. Nedir programımız bugün?" dedi. Aslında pek umursadığı yoktu. Kaya sesindeki kızgınlığı kontrol altına almaya çalışarak, "Programımız allak bullak oldu Can. Nereden başlayacağımızı bilmiyorum. Ben, sen karar ver." derken Can lafa girip, "Kronolojik olarak anlat programı Kaya ve sakin ol. 40 yılın başında bir uyudum." diye haddini bildirdi Kaya'ya. Kaya aldırış etmeden doğru bildiğini yapmaya devam etti. Sabah bir saat spor hocasını kaçırdın. Sonra parti organizasyonu için Sunay'la toplantım vardı diye programı anlatmaya devam ederken Can, sen girseydin beni beklemeseydiniz dediğinde Kaya, Zeynep girdi her şeyi o seçti diye her şeyi düşündüğünü belirten bir ses tonuyla imalı açıkladı. Can, bu basit konuların kafasının şişirmesine değmeyecek şeyler olduğunu gösterircesine kelimelerin üzerine tane tane basarak, "Önemi yok. Becermiştir Zeynep. Alt tarafı dandık bir parti," dedi. Kaya, Can'ın önce buyurmasına, sonra boşlamasına alışıktı. Ama bu sefer çok çalışmıştı Can Manay'ın istediği her şey olsun diye. Ve şimdi Can'ın ukalalığına katlanmayacaktı. "Can, sen kendin özellikle bu partinin acayip bir şey olmasını istedin. O yüzden Sunay'la çalıştık ya," diye kinayeli hatırlattı. Can, "Olacak o zaman. Bir önemi yok. Başka?" dedi. Kaya derin bir nefes aldıktan sonra tane tane, "Saat 10.30'da stüdyo dekorunu bakacaktın. Çocuklar 7'den beri yetiştirmek için uğraşıyorlar, dedi. Can yine umursamadan, resimleri gönderdiler mi, diye sorduğunda Kaya, evet, hem sana hem bana atmışlar. Her şey iyi görünüyor. İster evden bak, ister yolda ben gösteririm benim bilgisayardan, diye cevap verdi. Can, yolda, nereye gidiyoruz, dediğinde Kaya sıkılarak hatırlattı. Kliniğe. Can, bugüne seans koymayın demiştim, diye itiraz etti. Kaya, seans koymadık, arşiv taşınacak. Sen bizzat başında olmak istemiştin, diye açıkladı. Can hatırlamıştı. Ha şu, yok sakın, bensiz ellemesinler bir şey, dediğinde Kaya, elleyemezler zaten Can, parmak izin lazım, diye hatırlattı. Can, bugün iptal edelim taşınma işini. Anlamıyorum ki niye böyle her şey sanki aynı anda yapılmalı gibi bir durum var. Bugün hem programın son günü hem de bir sürü iş koymuşsunuz. Şimdi nereden çıktı arşivin taşınması, dediğinde Kaya'nın sabrı kalmamıştı. Can, ben de sana bunu söylemiştim. Ama buna Zeynep'le birlikte karar vermişsiniz. Programı hafta başında sen kendin onayladın. Boşluk bırakınca doldurun dersin. Şimdi de boşaltın diyorsun, diye itiraz etti. Can tartışmak istemiyordu. Neyse Kaya, önümüzdeki günün programına seninle etmem gereken kavgayı da koy. Yoksa bu laf dalaşları beni fena yordu. Edelim şu kavgayı. Öğreneyim derdin neymiş de atalım şu senin kriz halini sistemimizden, diye kükredi. Kaya bu andan itibaren söylediklerinin tehlikeli olacağını bilse de Can, diye lafa girmeye çalıştı. Ama Can konuşmanın başından beri çok sıkılmıştı bu laf dalaşından. Ve derin bir nefesle yeni bir tartışma açmak için söylemiyorum bunu Kaya. Neyse, geçelim taşınma işini. Başka, sadece gerçekten bugün yapılması, yetişmesi gereken şeyler varsa onları söyle. Gerisini ertele, dedi konuyu kapatarak. Kaya, öyleyse en geç saat 5'te stüdyoda olmalıyız. Öncesinde spada bakımım vardı. Onu ertelersem başka bir şey kalmıyor. 5'ten 8'e stüdyoda program hazırlıkları var, o kadar, dedi azarlandığını kamufle etmeye çalışan dümdüz bir sesle. Can, arıyorum seni 5 dakika, deyip saat 5'e kadar kendini özgür hissederek telefonu kapattı. Kumandanın düğmesine basarak perdeleri açtı. Dün gece yaşadığı bir sürü duygudan ötürü kendisini güçsüz hissetti. Hareketsiz kalıp biraz düşünmeye ihtiyacı vardı. Çıplak bir şekilde yatakta oturup düşündü. Şadiye'nin gidişi, Deniz'in kafasını Duru'nun kucağına koyuşu, Duru'nun teni, o tene değebilmek, o boyundan öpmek, onu koklayabilmek, sarılmak, yıkamak, beyaz teninde ellerini gezdirebilmek. Can kendi buğday renkli ellerine baktı. Duru'nun teninde nasıl da kara gözükeceklerini düşündü. İyice canı sıkılmıştı. Kendini yarım ve amaçsız hissediyordu. Yatağa uzanmayı düşündü. Ama tam o sırada aklına Deniz ve Duru'nun kendi evlerine girişlerini seyredebileceği geldiğinde heyecanla kamera odasına fırladı. Ekranın önüne geldiğinde ekrandan bekleyen Kayı'yı görüp hatırladı. Onu aramalıydı. Arayıp onunla saat 5'te stüdyoda buluşacağını söyledi. Kaya'nın gidişini ekrandan seyrederken içini tuhaf bir huzur ve özgürlük duygusu kaplamıştı. Kamera kaydını dün gece Duru ve Deniz'in kendi evinin kapısından çıktıkları noktaya gelene kadar geri sardı. Önce Deniz'i gördü. Yine ince ayar yaparak kaydı akıttı. Deniz ve Duru, Can'ın evinden çıkıp kendi evlerine girmişlerdi. Bahçe kapısından ilk Duru girmiş, Deniz'in içeri girmesi için kapıda beklemişti. Deniz içeri girince Duru'ya doğru bir hamle yaparak ona yaklaşmış. Duru ise Deniz'in hamlesinden kurtulup bahçe kapısını kapatmıştı. Deniz merdivenlerden yukarı çıkmak yerine yaslandığı duvarda öylece beklemiş ve Duru önünden geçerken onu kolundan tutup kendine çekmişti. Deniz'in Duru'ya dokunuşuyla birlikte kalbi hızlanan Can'ın içindeki öfke kaydı kapatmasını söylüyordu ama Can seyretmeye devam etti. Duru kendini geri çekip ilk basamağı çıkmasına rağmen Deniz onu belinden yakalamış ve arkasına geçip boynunu öpmeye başlamıştı. Pasif bir şekilde Deniz'e karşı koyan Duru, Deniz'i vücudundan uzaklaştırmak için ona dönmüş ve kendi aralarında konuşmaya başlamışlardı. Can kamera kayıtlarının yüksek ses algısı olmadığı için iyice kızmıştı şimdi. Nefes almadan olacakları izlerken kendi kendine Duru'nun vücudunu Deniz'den uzaklaştırmasını söyleyip duruyordu içinden. Ama Duru uzaklaştırmadı. Bahçede öpüşmeye başladılar. Deniz Duru'yu duvara dayayıp sanki onu yercesine öpüyordu. Duru külotunu çıkarmak için hareket ettiğinde Can seyrettiği şeyi durdurdu. Kamera odasından çıktı. Yatak odasının ortasında daire çizerek hızlı hızlı yürüdü. Kendini tecavüze uğramış gibi hissediyordu. Beyni zonkluyordu. Birlikte geçtikleri onca saatten sonra Duru'nun çıkar çıkmaz Deniz'le birlikte olmasının yıkıcı etkisi çok kuvvetliydi. Niye külotunu çıkarmak için bu kadar acele etmişti? Nasıl olur da Duru gibi bir kadın kafası o kadar iyi olan kaymış haliyle Deniz'i isteyebilirdi? Duru'nun basit bir orospu olduğunu düşündü. Basit, aptal, numaracı bir sürtük. Öfkesi içinde devam ederken Duru'dan nefret etmek istedi ve hemen kamera odasına dönüp kaydı izlemeye devam etti. Kaydı başlatmadan önce sandalyeye oturdu. Kendini çıplak hissediyordu ve üşümüştü. Odanın sıcaklığı yüksek olmasına rağmen tüyleri ürpermişti. Kalkıp giyinmeye karar verdi. Ekranda donmuş duran deniz yudunun birbirine sarmalanmış görüntüsü iğrençti. Ekranı kapattı. Önce üzerine bir don geçirdi. Giyinirken artık kaydı seyretmek istemediğine karar vermişti. Bir an önce evden çıkmak istiyordu. Tüm keyfi kaçmıştı. Telefonunu eline aldı. Eti'nin numarasını buldu ama aramakta tereddüt etti. Eti'ye ne anlatacağını düşündü. Kendisi için küçük düşürücü bu durumu nasıl ifade edebilirdi? Ev kendisine dar geliyordu. Hayatındaki her şey, bu evi alması, verdiği partiler, dün gece Şadi ile düştüğü durum çok aptalca geldi. Hata üstüne hata yapan zavallı bir salak gibi hissetti kendini. Duru ve Deniz'in kayıttaki son hallerini kafasından gitmiyordu. Aynı kareler sürekli tekrarlanan imajlar şeklinde beyninde akarken tüm enerjisinin tamamen gittiğini hissetti. Yatağa uzandığında dışarıda bırakmak istediği dünya tamamen beyninin içindeydi. Ve kaçacak yeri kalmamıştı. Tek çare yüzleşmekti. Kalktı. Sakince kamera odasına gitti. Kapattığı ekranı açtı. Kaydı başlattığında Duru eteğini kaldırmış ve bacaklarını aralamıştı. Duru'yu kucağına alan Deniz ritmik bir şekilde onunla çiftleşirken Duru kafasını yana çevirmişti. Can kendine çok acı veren bu görüntüyü suratında bir tiksinti ifadesiyle izlerken Duru'nun surat ifadesine baktı dikkatlice. Bu ifade zevk alan, ihtiraslı bir kadından çok bir işin bitmesini sıkıntıyla bekleyen bir kadına ait gibiydi. Can kaydı dondurdu. Duru'nun suratını çevirdiği sahneye kadar geri gitti ve sadece Duru'nun suratına fokuslanarak tekrar izledi. Her izleyişinde içindeki acıyla karışık nefret bir kurbanı kurtarmak için çığlık atan bir kahramana dönüştü. Duru resmen zevk almıyor, sadece Deniz'e vermeye alışık olduğu bir şeyi veriyordu. Deniz boşaldığında Duru'nun seri hareketlerle onun kucağından inip eve doğru yol alması Can'ı o kadar rahatlattı ki Can artık emindi. Duru ait olmadığı birine sahip bir kadındı. Can kendini kandırmadığından emin olmak için bu videoyu Eti'ye seyrettirmeyi geçirdi aklından. Duru'nun suratına ve sevişme sonrasındaki vücut diline dikkat ettirerek seyrettirecekti ama. Düşüncesinin farkına varır varmaz kafayı tırlatmak üzere olduğunu düşündü. Nasıl olur da böyle bir videonun varlığını dahi Eti'ye açıklayabilirdi. Et bile aralarında geçen her şeye rağmen asla böyle bir davranışı haklı görmez ve Can'ı ağır bir şekilde aslında olması gereken şekliyle yargılardı. Kaydın son bölümünü iki kere daha izleyip kendince emin oldu. Kendi kadını Deniz tarafından esir alınmıştı. O an Deniz'i öldürebilirdi. Bunun çözüm olduğunu bilse asla tereddüt bile etmezdi. Ama çözüm bu değildi. Duru'nun farkındalığını artırıp ait olduğu yere kendi yanına gelmesini sağlamak yapabileceği tek şeydi. Nasıl giyindiğini, nasıl arabaya ulaştığını hatırlamadan otomatize bir şekilde hareket ediyordu Can. Kafasındaki karmaşık düşüncelerle arabaya bindiğinde kendisinden nereye gitmek istediğini duymak isteyen Ali önce bekledi. Can'dan bir tepki gelmeyince sakince "Nereye gidiyoruz?" diye sordu. Can içinde patlayan bombanın suratını harabeye çevirmesini gizlemeye çalışmadan "Saat 5'e kadar vaktim var. Eğer sen ben olsaydın nereye giderdin Ali?" dedi. Ali emin olmak için "Ciddi misiniz?" diye sordu. Can sıkılarak "Eğer beni ciddiye almaya cesaret edebilirsen çok isterim ciddi olmak," diye mırıldandı. Kafasındaki o iğrenç görüntüler yüzünden bıkkındı. Ali kafasını sallayıp kontağı çevirdi. Can Mane'yi ciddiye almıştı. Çünkü onu tanıdığı bunca zaman boyunca hiç bu kadar bitkin görmemişti. Ali üniversiteden mezun olduktan sonra şoförlüğü bırakacağını düşünmüştü Can. Ama Ali memnundu işinden. 10 seneyi geçmişti Can'ın yanında oluşu ve bir kere bile şikayet etmemişti. Ofisinde masa başında bir iş önerdiğinde de Ali yine istememişti. Şoförlüğün kendini geliştirmesi için bir sürü zaman bıraktığını söylemiş ve saygıyla geri çevirmişti Can'ın teklifini. Gündelik yaşantını zehirleyemediği adamlardan biriydi. Sonuçta ülkenin en zengin şoförüydü. Can Manay sayesinde. Kimse bilemezdi ama Ali Can'ın hayatındaki en orijinal kişiydi. 32. İlk derginin tüm haber konularını belirlemesi sadece 2 saatini almıştı. Çok hızlı hazırlamıştı çünkü. Krem de la Krem çalışmaya başladığından beri hazır tuttuğu bir listesi zaten vardı. Ülkenin üstü kapatılmış pisliklerinin listesini neredeyse çocukluğundan beri yapmaktaydı. Ve bir gün her birini tek tek kurcalamaya karar vermişti. O günün bu kadar çabuk ve böylesine karmaşık bir durumdan doğacağını hiç düşünmemişti. Şimdi 50 bin dolusu bir çantayla bilgisayarına oturmuş, çok uzun süredir açılmamış olan dosyaya tıkladı. Dosyanın adı yapılacaklardı. İçinde 18 tane doküman vardı. Ve her birinin adı 1, 2, 3 diye rakamlarla yazılıydı. Boş bir sayfa açtı. Kağıda sadece Can Manay diye yazıp kaydetti. 19. döküman Can Manay olarak dosyanın içine eklendi. Adı 2 olan dökümana tıkladı. İlk dergisinin konuları önünde açıldı. Konular klasikti. Sadece güncellenmeleri ve 4 tane daha güncel konuyla renklendirilmeleri yeterli olacaktı. Özge'nin ilk sayı için planladığı konsept çok basitti. Yıllardır kulaktan kulağa dedikodu olarak yayılmış ama bir türlü ispatlanmamış ya da yazılı olarak detaylı sunulmamış konuları ispatlarıyla sunacak ve ilk sayıda görkemli, klasik ve herkesin ilgisini çekecek bir giriş yapacaktı. Listeyi eleyip ilk sayı için seçecek konuları 3 ana başlığa indirmek kolay oldu. Bunlardan sadece birini ilk sayıda patlatmalıydı. Acaba hangisi diye karar vermeden çalışırken ekrandaki son listeye bakmak heyecan vericiydi. 1. Bengü Rıhsa, porno kaset. 2. Harika Force, fahişelik. 3. İrem Billur, fahişelik, gayrimeşru çocuk. Birinci başlık 70'lerden bu yana konuşulan ama bir türlü ispatlanamayan bir konuydu. Ülkenin en ünlü sanatçılarından birinin porno film çektiğine dair yayılan dedikodu neredeyse bir şehir efsanesine dönüşmüştü. Ve Özge herkesin bildiği ama kimsenin görmediği bu filmin bir parçasını bulmuştu. Kopyanın bulunması çok tesadüfi gelişmişti. Sanılanın aksine film o dönemde filmcilerin kullandığı evlerden birinde değil, Paris yakınlarında Montreal adı verilen küçük bir kasabada çekilmişti. Özge'nin filme ulaşması da tamamen şanstı. Okuduğu sıralarda asistanlığını yaptığı ünlü bir yönetmenin karısı, kocasının ölümünden sonra Özge'den yazmak istediği kitapla ilgili yardım istemiş, Özge de yönetmenin hatırına karısına yardım etmeyi bir borç bilip tüm ıvır zıvırların bulunduğu deponun temizliği, dosyaların düzenlenmesi, kıyafet dolabının boşaltılıp dağıtılması ve ölümünden sonra onuruna düzenlenen davette karısının konuşmasının yazılması gibi birçok konuda yardım etmişti. Hem de hiçbir karşılık beklemeden. Depoyu düzenlediği dönemde karısı yönetmenin tüm filmlerinden oluşan 34 VHS kasetlik bir koleksiyonu Özge'ye vererek bunları DVD'ye aktarmasını istemişti. Aktarma parası çok tutabileceğinden bir televizyon kanalının haber bölümünde çalışan arkadaşından yardım alan Özge, her bir film aylar boyunca kayıt setlerinin boş kaldığı zamanlarda kendisi başında bekleyerek DVD'ye aktarmıştı. 34 filmi aktarmak çok uzun sürmüştü ama buna gerçekten değmişti. Çünkü kasetlerden birinin içinden çıkan Fransız porno film sahneleri şüphe götürmeyecek şekilde Bengü Rıhsa'ya aitti. İkinci konu Harika Force adlı şarkıcı, oyuncu, sunucu, yani güya çok yönlü bir sanatçı olarak piyasada kendine yer edinmiş bir kadının bundan yıllar önce basına sızan bir porno kaydıyla ilgiliydi. Kayıt basına sızdığında kadın bunun kendisinin haberi olmadan gizli kamerayla çekildiğini savunmuş ve kurban rolünü öylesine güzel oynamıştı ki sonunda halkın ablası küçük kız çocuklarının örnek alması gereken sanatçı olvermişti. İşin gerçeği ise Harika Force kariyerinde ulaştığı bu yere gelebilmek için birçok adamla yatmış, grup seks olmak üzere itirazsız bir katılımcı olarak medya patronlarının sıklıkla ziyaret ettiği biri haline gelmişti. Listesi o kadar kabarıktı ki İrem Billur olmasa rekor kırabilirdi. Ünlü bir iş adamıyla olan gizli birlikteliği sayesinde ilk defa şarkıcılığa, sonra oyunculuğa başlamış ve nihayetinde düzgün birileriyle evlenip çocuk bile yapabilmişti. Kariyer hayatına basit bir fahişe olarak başlayan bu kadın, sabah programlarının ablası olarak devam etmekteydi kariyerine. Özge'nin bunları ispatlaması bu sefer tesadüfi değildi. Bu bilgiyi toplamak için çok çalışmıştı ve 3 sene önce sistemli bir araştırmayla kadının 20 yıl önceki pezevengine bile ulaşmış, hatta adamla konuyla ilgili röportaj bile yapmıştı. Adam o sıralar bir otelin restoranında temizlik şefi olarak çalışıyordu ve Özge'ye sadece olanları anlatmakla kalmayıp söz konusu kasetin tamamını da satmıştı. Kasette çekim yapılırken kadının bilinçli bir şekilde kameramanı yönlendirdiği görülmekteydi. Adam bu kaseti daha önce bir sürü kanala, kişiye verdiğini anlatmış ama kaset sansürlenip sadece Harika Force'un bir kurban olarak gösterildiği kısmı basına yer almıştı. Güçlü adamların fahişelerinin namusu her zaman korunurdu bu ülkede. Bu kurbanlık senaryosunun sahteliğini ispatlamak keyifli olacak diye düşündü Özge. Üçüncü konu ise bir fenomendi. İrem kendi döneminin en güzel kadınlarındandı. Basamaklara çıkarken dönemin gerektirdiği tüm kısa yolları kullanmış, kendisine çıkar sağlayacağını düşündüğü her türlü ilişkiye girmişti. Yıllar sonra ülkenin en beğenilen film yıldızı olmuş, bu da yetmemiş birkaç kişi birlikte olduğu bir müzik yapımcısı sayesinde şarkıcılığa da adımını atmış. Yine birlikte olduğu televizyon kanalı sahibi aracılığıyla televizyonda ciddi bir sohbet programında yönetmişti. İlişkiye girdiği erkekleri ilerlemek istediği sektörün, ki bu film, müzik, televizyondan sonra politik arenayı da kapsar hale gelmişti. İleri gelen yöneticilerinden seçen İrem'in müşteri portfolyosu oldukça etkileyici ve güçlü kişilerden oluşuyordu. Ülkede kendi alanında sivrilip de bu kadınla bir gece geçirmemiş neredeyse hiçbir erkek kalmamıştı. Ama işin tuhaf tarafı, İrem ilk ve son evliliğini çok zengin bir ailenin yarı alkolik ve amaçsız oğlu yaptığında geçmişi tamamen maziye çekilmiş ve bir anda evli ve onurlu kadınlar listesinde en altta da olsa yerini almıştı. Bu gerçekten büyük bir başarıydı. Ödül aldığı filmlerden bile büyük bir başarı. İrem kimseyle birlikte olmasa da bu yaptıklarını gerçekleştirebilirdi. Aslında yetenekliydi. Ama şizofrenik karakterini ve içindeki karanlığı kamufle etmenin en kolay yolunu seçtiği güçlü erkeklere yatakta da ne kadar marifetli olduğunu göstererek bulmuştu. Evlendiği dönemde bile iki ayrı kanalın yöneticisi ve bir şarkıcıyla periyodik aralıklarla devam eden bir ilişkisi vardı. Kimse İrem hakkında kötü bir söz yazmak istemez. Kimse ona kin gütmezdi. Albenisi olan çok hasta, nemfomanyak bir kadındı. Basamaklara çıkarken yapmadım diyeceği birçok şey yapmıştı. Listesi çok kabarıktı. Ama listenin içinde bir iki tanesi vardı ki ülkenin kutuplarını değiştirmeye yeterdi. Özge, İrem ile ilgili bilgiyi politikaya atıldıktan sonra hükümetin saldırılarına uğrayıp çöken bir televizyon kanalının çok zengin ve nereden geldiği ya da bağlantılarının nereye ait olduğu bilinmeyen karanlık sahibinden almıştı. Özge bizzat tanışmamıştı bu karanlık patronla. Ama adam aniden yurt dışına kaçmak zorunda kalınca evi, şoförü, hizmetçisi dahil yanında çalışan birçok kişi tarafından yağmalanmış ve bodrum katındaki depoda bulunan eski bir kasadan çıkan dokümanlar da evde çalışmaya başladığı 4 ay olan hizmetçi tarafından bulunmuştu. İşsiz kalan hizmetçi bulduklarını Krem de la Krem'e getirdiğinde o zamanlar ikinci asistan olan Özge, o gün çok yoğun olan Aylin tarafından kadınla görüşüp elindeki bilginin içeriğini öğrenmekle görevlendirilmişti. Görüşme sonrasında bilginin etkisiyle şok yaşayan Özge, heyecanla Aylin'e durumu anlatmış olsa da Aylin'den böyle bir bilginin asla değerlendirilemeyeceğini, bunların belirli bir kesim tarafından zaten bilindiğini ama birçok güçlü dostu, daha doğrusu sevgilisi olan İrem'in dokunulmazlığını dinlemişti bir saat boyunca. Parlak asistanına işin politikasını öğrettiğini düşünen Aylin, gururla kimsenin ayağına basmamak gerektiğini anlatıp durmuştu. Özge bir saat sıkıntıyla Aylin'in konuşmasının bitmesini bekledikten sonra aşağıdaki küçük toplantı odasına kendisini bekleyen hizmetçinin yanına inip dokümanları fiyatın 1/4'üne satın almak istediklerini ve ödemeyi de taksitli şekilde 6 ay içinde yapabileceklerini açıklayınca kadın küfredip çıkıp gitmiş. Şansını diğer yayıncılarda da deneyip hiç ilgi göremeyince 3 ay sonra Özge'yi cep telefonundan arayarak teklifi kabul ettiğini bildirmişti. Özge 6 ay boyunca maaşının yarısına yakın kısmını bu hizmetçiye göndererek dokümanları her ödeme gününde taksit taksit teslim almıştı. O günkü koşullarda bu bilgileri asla yayınlamayacağını, hatta çok uzun bir süre kullanamayacağını anlamıştı. Her şey, herkes politik olarak birbirine bağlı ve borçluydu. Herhangi bir basın kuruluşunda birinin hakkındaki çirkin bir şeyden bahsedecekseniz o kişinin arkasının olmadığına emin olmak zorundaydınız. Ülkedeki basın aynı uluslararası uyuşturucu ticareti yapan mafyaların yönetimiyle çalışmaktaydı. Asıl uyuşturucu partisi 2-3 kamyonla sessizce adrese ulaşırken çantalarını birkaç kilo uyuşturucu ile uçakla gönderilmek üzere seçilen 2 kişi gümrükten geçerken yakalanırlardı. Aynı asıl olaylar karanlıkta olmaya devam ederken ortaya yem gibi atılmış garibanların hikayelerinin, skandallarının manşetleri süslemesi gibi adalet bu ülkeyi çoktan terk etmişti. Özge bir gün bir şekilde kullanabileceği ümidiyle bu bilgileri sabırla biriktirmeye devam etti. O bir gün düşündüğünden çok daha çabuk gelmişti. 24. ayrımın sonu, sayfa 292.